Ayrım 8. Sayfa 64. Semavi Yolculuk. Hacıların kervanının Yesrib'e dönüşü sonrasında neredeyse gerçek ötesi bir atmosfer oluştu. Belki de hiç kimse savaş tehlikesinin bertaraf olduğuna inanmadığından evlerine barikatlar kurmuşlardı. Bu günleri yalnızca develerin ve bahçelerde beslenen diğer hayvanların sesiyle bozulan olağan dışı bir sakinlik izledi. Sonunda hiçbir şey vuku bulmayınca halk yeniden palmiyeler arasındaki renkli güzel evlere ve tepelerdeki küçük kalelere giden patikaları doldurmaya başladı. Kısa bir süre içinde mantıksız korku yerine en az onun kadar temelsiz bir boş vermişliği bıraktı. Yalnızca tek bir konuda hemfikir gibiydiler. Ebu Ümame'yi onunla birlikte yeni dine gönül vermiş 5 adam dışında hiç kimse ziyaret etmiyordu. Yaşlı Hazreçli ve yandaşları neredeyse toplumdan dışlanmıştı. Sanki onlarla konuşmak, çatışmayı engelleyen o kırılgan büyüyü bozacakmışçasına bu adamlara mesafeli davranılıyor ve şüphe ile bakılıyordu. Öte yandan bu 6 Müslüman bu davranışın nedenini bir türlü kavrayamadılar. Bu garip durum, 3 gün sonra sabah vakti Zeyd'in Ebu Ümame'nin kapısını çalmasına kadar sürdü. Çocuk, hediye olarak mütevazı bir gülümsemeyle uzattığı bir hurma demetini takdim etmekteydi. Yaşlı adam, ciddi ama sert olmayan bir sesle, "Ne istiyorsun Sabit'in oğlu?" diye sordu. Zeyd, yalnızca çok genç insanlarda görülen sadelikle, "Sana soracağım daha bir sürü şey var," diye cevap verdi. İşte o günden sonradır ki Zeyd sürekli Ebu Ümame'yi ziyarete giderek sorular sordu ve cevaplarını uzun uzun dinledi. Zaman içinde çocukla yaşlı adam arasında bütün vahayı bir arada tutan ve belki de var olmasa güvensizlik ve iletişimsizliğin galip gelmesine neden olacak bir bağ oluşmaya başladı. Ebu Ümame yavaş yavaş, neredeyse istemeden, yetişkinlerin de kendisine soracaklarını bildiği ya da sormalarını umut ettiği o sorulara kendini hazırlamıştı. Ancak yaşlı adam, gençlerin beklenmedik davranışlarını göz önüne almamıştı. Nitekim bir akşam üzeri Zeyd, bu sefer de aralarında kardeşi Yezid'in de bulunduğu bir grup çocukla kapısına dayanıverdi. Yaşlı adam çocuklara tereddütlü bir ifadeyle baktıysa da, eğitmen rolüne iyice alışmıştı artık. Birlikte yaşadığı insanlarla açıkça karşılaşma zamanının geldiğini de idrak etmekteydi. Üstelik bunu torunu olacak yaştakilerle yapacağı düşüncesi kendisini eğlendiriyordu. Bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu, görünmeyen bir sürü gözün kendisini izlediğini fark etmişti. Çocukları evinin ön bahçesine götürdü. Sırtını bir palmiyeye dayayarak oturdu ve çevresinde çember oluşturan gençlere bakarak ne bilmek istediklerini sordu. Bir kız çocuğunun, "Mirac'ın hikayesini öğrenmek istiyoruz," dediği duyuldu. Konuşan Zeyd yaşlarındaki Kerime'ydi. Ebu Ümame bakışlarını palmiyeler arasına serpiştirilmiş gibi duran evlerin üzerine dikti. Keşke dili kopsaydı da Zeyd'e Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Kudüs'e sonra da daha yukarıya yaptığı yolculuğunun hikayesini anlatmamış olsaydı. Bu ilahi yolculuk, konudan haberi olan Mekkeliler arasında bir yığın tartışmaya sebep olmuştu. Müslümanların içinde bile bundan ötürü inançlarını sorgulayanlar çıkmıştı. Bir insanın bir gece içinde Kudüs'e kadar gidip, ertesi gün Mekke'de her zamanki sakin ve gülümseyen ifadesiyle ortaya çıkmış olmasını kabul etmek zordu. Ebu Ümame, daha da zor olanı, Allah ve bu alemin ötesiyle ilgili hiçbir fikri bulunmayan, hala putlara ve gözle görünür hurafelere inanan bu insanların bu olayı kabul etmesi diye düşündü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Filistin'e hiç gitmemiş olmasına rağmen semavi yolculuğundan sonra Kudüs'ü ayrıntılı bir biçimde anlatmış. Yolda karşılaşmış olduğu kervanlar hakkında da Mekke'ye ulaşacakları tarihlere varıncaya kadar bilgi vermişti. Çoğu kişi bunu Allah'ın Resulü olan biri için bile sıra dışı olarak görüyordu. Bazı Müslümanlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın çevresinden ve Müslümanlığı ilk kabul edenlerden biri olan Ebu Bekir'e fikir danışmaya koşunca, Hz. Ebu Bekir onları biraz şaşırmış bir havayla dinlemiş ve yüksek sesle düşünürmüşçesine yorum yapmıştı. Eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyorsa bu doğrudur. Nitekim bunun imkansız olduğunu kanıtlayan ne var ki? O bize günün ve gecenin belli saatlerinde Allah'ın kelamının ona ulaştığını beyan ediyor ve ben bunun doğru olduğunu kesinlikle biliyorum. Bu benim için şu anda sizi şaşırtan şeyden çok daha hayret verici. Bir tüccar olan ve Kudüs'ü de iyi tanıyan Hz. Ebu Bekir, bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmaya gitmiş ve ''Ya Peygamber, lütfen bana Kudüs'ü anlatın.'' diye ricada bulunmuştu. Böylelikle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şehrin duvarlarını, mola verdiği tapınağın duvarlarının dibindeki yeri, İbrahim'in kayasına ulaşana kadar kutsal dağın çevresinde dolanan dar sokakları tarif ederek, ancak oraya bizzat gitmiş birinin anlatabileceği ayrıntılarla şehri anlatmıştı. Öyle bir an gelmişti ki Ebu Bekir heyecanını bastıramamış ve anlamaya başlamış, ''Sen doğruyu söylüyorsun, ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahidim.'' demişti. O günden sonra Mekkeli Müslümanlar Ebu Bekir'e Sıddık, parantez içinde doğru, sadık kişi, lakabını takmışlardı. İzleyen günlerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haberini verdiği kervan da tam onun bildirmiş olduğu tarihte ve tasvir etmiş olduğu düzenle Mekke'ye ulaşmıştı. Şehirde yaşayan putperestler için şaşkınlık ve inançsızlık yerini tereddüde bırakmış, Müslümanların hissettiği ise hayret ve Allah korkusu olmuştu. İşte Vaha'nın çocuklarının karşısında otururken Ebu Ümame'nin zihninde bu ve benzeri düşünceler dolaşmaktaydı. Aslında anlatacak başka şeyler de var diye düşündü. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracından söz ederken neden kendimi hemen ortaya koyayım ki? Sonunda gözlerini daire biçiminde oturan çocuklara çevirdi. Bahçenin o köşesinde bitkiler gürdü ve sıcak yaz gününe rağmen hafif bir karayosunu kokusu duyulmaktaydı. Miraç'tan şu anda söz edemem. Bugün size başka bir şey anlatacağım, dedi. Ebu Ümame'nin arkasından, bu çocuklara anlatamayacağınız ne ki, diyen bir ses duyuldu. Yaşlı adam suçüstü yakalanmışçasına yerinden sıçradı. Çocuklar da geleni fark etmemişlerdi. Kendine ilk gelen Yezid oldu. Kendini temize çıkarmak istercesine, ''Anne, buraya gelmeye bir anda karar verdik.'' diye bağırdı. Ne var, çocuklar ona oğullarının yanında yer gösterirken, ''Endişelenmeyin, ben de dinlemeye geldim.'' dedi. Ebu Ümame tereddütle, ''Sevgili ne var, kocan Sabit'le ben çok yakın arkadaştık.'' diye söze girdi. ''Biliyorum, kocam seni, bu Vaha'nın en saygın insanlarından biri kabul ederdi. Çok yolculuk yaptın ve çok az kişiye nasip olacak şeyler gördün. Muhammed hakkında bilip de söylemek istemediğin ne? Son zamanlarda öyle olaylar oldu ki bunların karşısında yaş ve tecrübenin hiçbir kıymeti kalmadı. Gökyüzünden inen öyle büyük bir bilgelik söz konusu ki karşısında en yaşlı bilgeler bile bu çocuklardan farksız. Yaşlı adamın çevresinde halkı olan çocuklar bu konuşmayı dikkatle izliyordu. Bazen gereğinden fazla konuştuğumdan ve bazılarının Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başına gelen olayları hayal gücümün uydurması olarak kabul edeceklerinden korkuyorum. Ne var? Ama sen Yesrib'teki herkesten farklı, dürüst ve bilge bir kişisin. Kabilemizde senin söylediklerini inkar etme gücüne sahip kimse yok, diye devam etti. Ebu Ümame yavaşça başını kaldırarak bakışlarıyla bahçeyi kucakladı. Sessizce Allah'ın yardımına niyaz etti ve bir cevap bekler gibi bekledi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi düşündü. Bir gün vahalarına barış ve iman getirmesini umut etti. Eğer Allah böyle bir mucizeyi kaderlerine yazmışsa yaşlı bir adamın korkularının ne önemi olurdu ki? Sonunda sağduyum susmamı söylerken kalbimdeki iman da beni konuşmaya zorluyor. Bazı koşullarda sağduyuya kulak vermemek gerekir diye düşündü. Böylelikle düşüncelerinden silkindi ve anlatacaklarının Vaha'nın kaderi için yardımcı olmasını umut etti. Herkes dikkatli ve sessizdi. Artık başlayabilirdi. İşte böylece Ebu Ümame, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hikayesini anlattı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca birkaç ay önce geceyi Beytullah'ın hemen yanında Hicr adı verilen İsmail peygamber ve annesi Hacer'in gömülü olduğu yerde geçiriyordu. Sürekli olarak kısa molalarla dua etmekteydi. Tam harmaniyesine sarılmış uyurken ayağından çekildiğini hissetti. Aniden uyanınca gecenin içinde parlayan beyaz giysili yaşlı bir adam gördü. Çoğunlukla bu görüntüye bürünen Cebrail adlı melekti. Elinde eşekten biraz büyükçe ama katırdan küçük, neredeyse insan yüzlü, kanatlı, beyaz bir hayvan vardı. Cebrail adının şimşek fırlatan anlamına gelen Burak olduğunu belirtti. Hayvan her adımıyla çok büyük bir mesafeyi kat ediyordu ve çok kısa bir sürede Filistin'e ulaştılar. Kudüs tapınağının yer aldığı düzlüğe vardıklarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kanatlı hayvanı diğer peygamberlerin hayvanlarını bağlamış oldukları halkaya bağladı ve İbrahim'in kurban kayasının yanında bulunan Mescid-i Aksa adı verilen yere girdi. Orada aralarında İbrahim, İsa ve Musa'nın da bulunduğu Allah'ın bir grup Resulüyle karşılaştı. Bir ses namaz vaktini haber verince peygamberler kenetlenmiş sıralar halinde dizildiler. İşte o anda Cebrail, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin omzuna elini koyarak onu namaza imamlık etmesi için ön tarafa itti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir onur karşısında şaşkınlığa uğrayarak kardeşleri yerindeki diğer peygamberlerle birlikte namaz kıldı. Tapınağın yer aldığı düzlüğe döndüğünde Cebrail iki kadehle ortaya çıktı. Bir tanesi şarapla, diğeri sütle doluydu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sınanmakta olduğu idrakiyle tereddüt etmeden sütü içti. İşte o anda Cebrail, insanın manevi doğasının yoluna yönlendirildin ve sen de halkını aynı yola yönlendireceksin ya Muhammed. Şarap senin ümmetine yasak kılındı, dedi. Hazreti Peygamber sonunda Mekke'ye döndü. Bir kervanın olağan şartlarda Mekke'den Filistin'e gitmesi bir ay, dönüşü de bir ay sürerken Burak'ın yardımıyla yolculuk tek bir gecede bitmişti. Ebu Ümame, "Bugünlük bu kadar," diyerek sözünü noktaladı. Bir an sonra çocuklar fısıldaşmaya başladılar. Kerime'nin sesi yeniden duyuldu. Ama nasıl? Zeyd bize başka şeyler de anlatmıştı. Çok daha olağanüstü şeyler. Bize yıldızlar boyunca giderek göklerin en üst katına yükselen bir yolculuktan bahsetti. Neden bize onu da anlatmıyorsun? Yeterince anlattım. Şimdilik bu kadar yeter. Ama size söz veriyorum, yarın ikindi vakti gelirseniz, Allah izin verirse hikayeyi bitirmeye çalışırım. Ebu Ümame'nin bu daveti coşkuyla karşılandı ve dinleyicilerin çemberi dağılarak hurma ağaçları arasında gitgide uzaklaşan bir ses yığınına dönüştü. Nevvar da çocuklarıyla birlikte yaşlı adamı selamladı. Genç kadın onun sözlerinden çok etkilenmiş ama pek konuşmak istemez gibi bir havaya bürünmüştü. Çocukları bunu fark ederek annelerinin sessizliğine saygı gösterdiler. Evlerine avdet ettiler ve aralarından hiçbiri tek bir söz etmedi. Akşam yemeğinden sonra da hepsi uykuya çekildi. O gece Zeyd, kardeşinin yanında uykuya dalmakta zorlandı. Evleri iki ayrı yatak odasına sahip olacak kadar büyüktü. Annesinin odasından sürekli bir yürüme sesi geliyordu. Gecenin bir vakti Zeyd, annesinin odasının eşiğinde belirdi. Pencereden odaya ay ışığı doluyordu ve ayakta dışarıya bakan Nevar'ın silüeti açıkça görülebiliyordu. Zeyd, annesine neden hala yatmadığını sorma cesareti bulamadı. Belki annesinin vereceği cevaptan korkuyordu. Ya da belki kendisi de o gecenin diğer geceler gibi bir gece olmadığının farkındaydı. Zeyd, Yesrib'de normal yasaklar yerine kullanılan koyun postunun bir köşesine yerleşti ve öylece kaldı. Ayrım sonu. Sayfa 70.